Bugün aslında belki iki haftalık var serisine başlayacağız. Çok küçük bir var serisi. Ve bu var serimiz Mısır'dan çıkış bölümüne odaklanacağız. Eski antlaşmada en önemli gerçek hikayelerden biri Tanrı'nın halkının Mısır'dan çıkışıdır. Aslında Yahudiler bugünlerde her yıl Fısır Bayramı'nda bu olayda birbirlerine Tanrı'nın neler yaptığını hatırlatırlar. Bu hikaye Musevilerin kimliğini şekillendirdi. Bu gerçek olan hikayeyi bilmediyseniz size bunu çabukça anlatayım. İsrail halkı 400 yıl boyunca Mısır'da yaşamıştı. Ancak yeni bir fırın tartı çıktı. Ve İsrail'in neden Mısır'a yerleştiğini bilmiyordu. Yusuf'un firavunun yardımcısı olarak Mısır'a bir kıtlıktan kurtardığını bilmiyordu. Bu yüzden Yusuf'un ailesi oraya Mısır'a yerleşti. Ve bu aile büyüdü ve İsrail oldu. Ama bu firavun bu tarihi bilmiyordu. Ve aslında tarih bilmek çok önemli değil mi? Yoksa büyük bir hata yapabiliriz. Ama o bunu bilmiyordu. Ve o zaman da İsrail halkının sayısı hayli çoğalmıştı. Kendi ülkesine baktığı zaman birçok yabancının orada yaşadığını gördü. Ve bundan korkuyordu. Kutsal kitap şöyle bunu anlatır. Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Halkına bakın, İsrailliler sadece bizden daha çok, dedi. Gelin onlara karşı aklımıza kullanalım. Yoksa daha da çoğalırlar. Bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır. Ülkeyi terk ederler. Böylece Mısırlılar, İsraillerin başına onlara ağır işlere koşacak. Engayıcılar atadılar. Firavun, İsrail halkını köleleştirdi. Ama buna rağmen, İsrail'in halkının sayısı çoğalmaya devam etti. Firavun korktu için, doğan her İbrani erkek çocuk Nil'e atılacak. Kızlar sağ bırakılacak diye emir verdi. Firavun İbrani erkek çocuklara sistematik bir şekilde öldürdü. Çok korkunç bir şey. Yani İsrail halkı epey uzun zaman Mısır'da barışçıl bir şekilde yaşamıştı. Ama bu yeni firavun çıkınca aniden onlar köleleşti ve onların erkek çocukları öldürüldüler. Ve bunu okuduğumuz zaman nasıl karşılık vermeliyiz? Bugün günahın etkisi hakkında vaaz vermek istiyorum. Bence çok önemli bir konu. Ve Mısır'dan çıkışı kitabını okuduğumuz zaman günahın iki yüzünü görebiliriz. Ve Hristiyan olarak ikisini de anlamamız lazım. Bugün günahın yüzlerinden birisini inceleyeceğiz. Gelecek hafta günahın ikinci yüzünü inceleyeceğiz. Ama kuş bakışı bakmamız lazım. Adem ve Hava bahçede yasaklanmış meyveyi koparıp yediği zaman insanlar günaha düştü. Aslında o meyve çok iyi göründü, çok çekiciydi ama zehirliydi.
fe choc cyrtwse oldw, sonw tjolorac. Iani, adon fe hafa, tanria isian eti, fe o heshe deis tiedi. Guna dunia ia gyrdi. Bw dunia guna hwn, lenetinin altunda calda. Guna tanunun yaratu mukamel dunia ia, lekeledi. Insan guna ha, dushe dushmez, bu et ki gerges. Yaratulish de dunju berlum de kain, erke kardesh yolan habili, kuskandu itchin, onu aldudu. Guna dunya ya gire girem girmez, hemen jinayet oldu. Kutsal kitap ogudum zaman, guna hun jidi et ki lerini gerabilaris. Insan laren surekli dushushunu gerabilaris. Gunahun etki leri yatai ve dikide. Gunahun bir etkisi yataide. Guna yuzun den insan laren insan lala elishki leri bozuldu. Bunu biliyoruz. Bencillik, kuskançlık, kibir, güç arayışı. Ve buna benze özellikle ilişkileri gerginleştirdi. Görüyoruz ki insanlar arasında barışçıl olarak yaşamak zor. Aynı zamanda günahın diye bir etkisi de dikidi. Günah insanların tanrıyla ilişkisini bozdu. Günaha düşmeden önce Adam ve Hava tanrıyla bahçede yürüyorlardı. Onların tanrıyla olan ilişkisi insanın kendine şah damarından daha yakındı. Ama günah bu ilişkiyi kopardı. Günah bir çaresiz hastalık gibi insanların ilişkilerini etkiledi. Ve bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda günah bu dünyaya etkiledi. Elçi Pavlos bunun hakkında şöyle yazdı.
Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteği oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı'nın çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz.
Yani Pavlos diyor ki Tanrı bir gün bu dünyaya yenileyecekti. Ama o zamana kadar dünya, bu dünya günahın lanetinin altında olacaktı. Tanrı dünyayı yarattığı zaman hastalıklar ve doğal afetler yoktu. Ama günah bu dünyaya etkilediği için dünyada bu sıkıntılar var oldu. Başka bir deyişle. Tanrı bu dünyaya yaratığı için hala Tanrı'nın izlerini görebiliriz. Bu dünyanın doğal güzelliği var. Değil mi? Dağlar, nehirler var. İnsanların karmaşıklığına ve evrenin genişliğine bakarak Tanrı'nın yaptığı işleri görebiliriz. Bir mikroskop kullanarak tek molekülü bir organizma görebiliriz. Tanrı'nın detaylara dikkat edebilir. Aynı zamanda Tanrı galaksiler yaratır zaman bir sanatçı gibi kocaman bir tuval kılandı. Ama bu güzelliğe rağmen bu dünyanın hastalığı var. Günah bu mükemmel yaratılışı çürütü. Gazeteleri okuduğumuz ya da haberi izlediğimiz zaman bu gerçek çok belli oluyor. Biz düşmüş ve bozulmuş bir dünyada yaşıyoruz. Ve tam aynı zamanda Tanrı'nın güzelliğini ve bu dünyanın bozukluğunu görebiliriz. İsrail halkının hikayesine dönelim. Bu halk neden ağaca çekmeye başladı? Neden? Size bir soru soracağım. olabilir ama kutsal kitap böyle bir şey söylemiyor. Hangi halk? İsrail. Aslında kutsal kitap bunu söylemiyor. Bence aslında çok net bir cevap yok ama bir ayet var. Tanrı'nın kelimi diyor ki, sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tartışıkta. Bu yeni firavun tartışıkta, İsrail'in tarihini bilmiyordu. Çok kişi vardı ve bundan korkuyor, onlardan korkuyordu. Bir yüzden ne oldu? O onlara zulmetti. Ve bildiğimiz gibi yaptığımız şeylerin sonuçları var. Mesela, araba ile çok hızlı sürersem bir ceza alırım. Kiramı ödemezsem oturduğum evden ayrılmam istenir. Doğal sonuçlar var. Dediğimiz gibi kese döne, sap döne, gün gelir hesap döne. Ya da ne ekersin, onu biçersin. Bunları biliyoruz. Ve eski anlaşmada hikayelerde bunu sık sık görebiliriz. Yani bir devir görebiliriz. Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaat etmedi. Bu yüzden Tanrı'nın halkı çok zor durumlarda yaşamaya başlıyor. Sonra onlar bu günahlardan tövbe ediyor ve Tanrı onların durumunu kötülükten iyiliğe doğru değiştirdi. Ve sürekli bu devri görüyoruz. Ne ekersen onu biçersin. Ve aslında günah nedir? Nasıl bunu tanımlayabiliriz? Aslında sık sık diyoruz ki insanların seçimidir. Yani insanlar Tanrı'ya isyan ediyor. Yanlış şeyleri yapıyor, hata yapıyor. Ve insanlar suçludur. Çünkü yanlış şey yapıyorlar. Ve o doğru. Ama bu tanım kapsamlı değil. Kutsal kitapta da günah bir zorba hükümdar. Ve insanlar mağdurdur. Kurbanla. Mesela, Tamar'ın, Naomi ve Ruth'un, Bathsheba'nın hikayeleri böyledi. Mesela, Bathsheba, Kral Davut'la zina ettiği zaman, Tanrı, Bathsheba değil, Kral Davut'u suçladı. Bathsheba herhalde zorlanmıştı. Onun kocası öldürüldü. O zaman Davut eşi olarak onu aldı. O zamanlarda kadınlar mülk gibi kullanıldılar. Bathsheba'nın aktif rolü yoktu. Kral Davut ona karşı günah işledi. Bathsheba bir mağdurdu. Ve okuduğumuz hikayede Tanrı'nın halkı acı çekiyor ve baskı altında yaşıyordu çünkü Mısır'daki firavun onlara haksızlık etti. Bu durum en azından 80 yıl devam etti. Uzun zaman. Bu durumda İsrail halkı günahın mağdurlarıydı. Ve kutsal kitap İsrail halkının Tanrı'ya itaat etmediği için 80 yıl boyunca zor durumlarda yaşadı demiyor. İsrail'in halkı yaklaşık 400 yıl Mısır'da yaşamıştı. Bu acı çekmiş olan kuşak diğer barış içinde yaşamış kuşaklardan daha kötü değildiler. Kutsal kitap bize onların acı çekmelerinin nedenini demiyor. Sadece ne olduğunu anlatıyor. Ama firavunun eti haksızlık İsrail'in halkının acı çekmesinin nedeniydi. Bu durumda İsrail halkı günahın kurbanı oldular. Aslında İsa bir gün bu konu hakkında vaaz verdi.
O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı celilleri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu celillerin bütün öbür celillerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da Şülah'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen 18 kişinin Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız.
İsa'nın sözleri çok sert görünebilir. Ama Pavlos'un dediği gibi hepimiz günah işledik ve Tanrı'nın yüceliğinden mahrum kaldık. Ve bir taraftan İsa'ya göre hepimiz ölmeyi hak ediyoruz. Hepimiz cezalandırılmayı hak ediyoruz. O doğru. Bu yüzden biliyoruz ki Tanrı İsa'ya dünyaya gönderdi. Çünkü İsa bizi kurtarmak için dünyaya geldi. Ama diğer taraftan bir doğal felaket olunca bu kişilerin bizden daha günahlı olduğunu sanamayız. Bir kişi çaresiz hasta olduğu zaman bu kişinin hastalığı Tanrı'nın yargılaması olduğunu sanamayız. Aslında kutsal kitaba göre bir kişinin hastalığı bazen bu kişinin işlediği günahın sonucu. Ama normalde bu şekilde düşünmek doğru değil. Normalde biz bir bozuk bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya çürümüş. Bu yüzden böyle bir hastalıklar yayılıyor. Diğer insanların işlediği günahların kurbanı olabiliriz. Aslında bu dünyaya bakalım. Dünyaya baktığımız zaman küçük kızlar sapık insanlar tarafından tecavüz edilir. Aslında bu çok yaygın. İnsanlar istismar edilir. 2018'de bu dünyada 27 milyondan fazla kişi köle olarak yaşıyor. Kölelik ticareti çok aktif bugünlerde. İç savaşlar ve zulüm olduğu için insanların göç etmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler'e göre şimdilik bu dünyada 65 milyon mülteci var. 65 milyon. Bizim komşumuz Suriye'de iç savaştan önce onun nüfusu 22 milyon kişiydi. Savaştan dolayı 6 milyon Suriye içine göç etti. 5 milyonu diğer ülkeleri kaçtı. Onların güzel şehirleri mahvolmuş oldu. Eskiden canlı, verimli şehirler ıssız oldu. Bu durumlarda insanlar diğerlerinin işlemiş olduğu günahların kurbanıydılar. Bu insanlar bizden daha günahlı değil. Günah bir zorba hükümdar ve onlar mal. Dünyadaki herkesin beslenmesi için yeterli gıda olduğu için 795 milyon kişi, yani dünya nüfusunun 9'da birinin kronik yetersiz beslenmesi var. Dünyanın en zengin %1'i ise dünyanın servetinin %50'sine sahiptir. Bu doğru değil. Bu adil değil. İnsanlar aç gözlü olduğu için 795 milyon insan aç bırakıldılar. Bu kişiler günahın mağdurlarıydı. Bu bozuk dünyada yaşadıkları için dünyanın günahı onları etkiledi. Peki nasıl buna karşılık verebiliriz. Ve eğer günahın mağduru olarak bulunursak, nasıl tepki vermeliyiz? Bence bu hikaye bize yardım edebilir. Okuyalım. Aradan yıllar geçti. 80 yıl geçti aslında. Bu arada Mısır kralı öldü. İsrailliler hala kölelik altında inliyor. Feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışlara Tanrı'ya erişti. Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmaya anımsadı. İsraillilere baktı ve onlara ilgi gösterdi. Biz Tanrı'ya yalvaralım. Biz zor durumlarda dua ederken Tanrı dualarımıza ve iniltilerimizi işitiyor, duyuyor. Tanrı bizimle ilgilenir. Mezur yazarlarından birinin yazdığı gibi. Bu ayeti çok seviyorum. Çektiğim acılara kaydettim. Göz yaşlarıma tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi? Evet. Yazıldı. Biz günahın mağduru olarak yaşarken böylece karşılık verebiliriz. Tanrı'dan uzaklaşmak yerine acılarımıza ona getirmemiz lazım. Aynı zamanda aslında zor durumlarda yaşayan kişi için dua etmemiz lazım. Tanrı'ya dua etmeliyiz. Tanrı'nın halkı yıllarca kölelik altında yaşıyordu ve sonunda yakarışlara Tanrı'ya erişti. Vazgeçmemeliyiz. Eğer Tanrı'ya yalvarmak vazgeçersek, bindiğimiz dallara keseriz. Çünkü Tanrı bizim yardımcımız. Tanrı bizi dinler ve bize ile ilgi gösterir. Tanrı onların yakarışlarını duydu ve kendi halkını kurtarmak için Musa'ya atadı. İkinci olarak, Tanrı'nın geçmişte neler yaptığını hatırlayalım. Musa çöldeki çalıda Tanrı ile karşılaştığı zaman, Tanrı Musa'ya onların geçmişini hatırlattı. Tanrı Musa'ya kendisini belli ettiği zaman, Musa'ya şöyle dedi. Tanrı, ben benim dedi, İsraillilere de ki, beni size ben benim diyen gönderdi. İsraillilere de ki, beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'ın Tanrısı Yahve gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. Durumlar çok zor olursa, Tanrı'nın sadakatini hatırlamamız lazım. İbrahim, İshak ve Yakup hepsi zor durumlarda yaşadı. Hepsi ağacı çektiler. İbrahim, İshak ve Yakup'ın karıları kusurdular. Yıllarca çift olarak anne ve baba olmak istediler. Ama hiçbir şey olmadı. İbrahim 25 yıl boyunca bir çocuk için bir çocuğu bekledi. Ve Tanrı bu çocuğu söz etti ama 25 yıl boyunca bekledi. Sonunda Tanrı onların dualarını duydu ve rahimlerini açtılar. Ama Tanrı sadakatle onlara davrandı. Bu yüzden Tanrı'nın geçmişte neler yaptığını hatırlamamız lazım. Onların izlerin peşinde olmalıyız. Üçüncü olarak, İsa'ya bakalım. Bu dünyaya bozuk olduğu için biz günahın kurbanı olabiliriz. Bu dünyada acı ve elem var. Mesela, bir 5 yaşında Suriyeli bir çocuk korkunç şeyleri gördü ve sonunda her şeyi bıraktı ve ailesiyle kendi ülkesinde kaçtı. Şimdi İstanbul'a yerleşti. Okula gidemez. Her gün dilenci olarak trafik ışığında bekliyor. Maalesef bu durum bugünlerde çok yaygın. Her gün Suriyeli çocuklar bu çocuk gibi görebiliriz, değil mi? Günah bir despot ve insanlar bir mağdurdur. Nasıl karşılık verebiliriz? İnanıyoruz ki her şey Tanrı'nın kontrolünün altındadır. İnanıyoruz ki Tanrı sevgidir. Doğru değil mi? Eğer Tanrı sevgiyse nasıl buna izin verebilir diye sormak istiyoruz. Well, ben buna sormak istiyorum. Biz Tanrı'dan yakınmak istiyoruz bazen. Nasıl karşılık verebiliriz? Biliyoruz ki Tanrı adil ama nasıl buna izin verebilir? Ve tam olarak nasıl yukarıdaki sorulara cevap verebileceğimizi bilmiyorum. Ama tek şey biliyorum. İsa'ya bakınca acı ve sıkıntılara bilen kurtarıcımızı görüyoruz. İsa acılarımızı anlıyor. İsa haç üzerindeyken Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Aslında Tanrı'nın bizi terk etmemesi için İsa göksel babasına bu soruyu feryat ederek sordu. Sıkıntılar olunca, cevapsız sorular olunca İsa'ya bakın. İsa'ya yaklaşın. İsa acımızdan endişe duyuyor. Bize teslim veriyor. Vermek istiyor. Ve imanımızı güçlendirmek istiyor. İbraniler 4. bölümde yazıldığı gibi.
Gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim denenmemiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.
Harika bir ayet değil mi? Harika. O bizim durumumuzu anlıyor. Bizimle özdeşleşebilir. Bizim için denenmelere dayanan kurtarıcımıza bakalım. İsa uğrumuza acılar çekti. Üstelik gelecekten umudumuz var. Tanrı bir gün günahı yok edecekti. Aslında çamurtayken günahın üstesinden geldi, galip geldi. Ama bir gün günahı yok edecekti. Ve Yohana Vahi kitabında bunun hakkında şöyle yazdı. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onların onun halkı olacak. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşlara silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Her adaletsiz düzelecektir. Her acı silinecektir. Çünkü Tanrı bunu yapacak. Bu dünya çok acıdır. Günah bir despot. Ama bir gün Tanrı diyor ki her şey farklı olacaktır. Ve Elçi Pavlos hayatımız hakkında şöyle diyor. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Bu vaazı bitirmek için Salihan'ın kısa bir hikaye okuması rica ettim.
Zamanın sonunda Tanrı'nın tahtının önündeki büyük düzlüğe milyarlarca insan dağılmıştı. Bunların çoğu önlerindeki parlak ışıktan ötürü sinip geri çekilmişlerdi. Ön taraftaki bazı gruplar utançla eğilip yere bakmak yerine kavgacı ses tonlarıyla tartışıyorlardı. Genç bir sarışın, "Tanrı bizi nasıl yargılarmış, sıkıntı çekmeyi nereden bilebilir ki?" dedi. Bundan sonra kolunu sıvayıp Nazi kampında vurulan damgayı gösterdi. "Biz teröre, dayağa, işkenceye ve ölüme katlandık." Başka bir grupta genç bir zenci konuştu. "Peki buna ne demeli?" Boynundaki halat izini gösterdi ve "Sırf zenci olduğum için linç edildim," dedi. Başka bir kalabalıkta okul çağındaki hamile bir kız, "Ben niye yargılanıyorum?" diye sordu. "Benim hatam değil ki." Düzlüğe yayılmış yüzlerce grup vardı. Hepsi de dünyadaki kötülük ve sıkıntılara izin veren Tanrı'ya yakınıyorlardı. Göklerde oturan Tanrı nedenli şanslıydı. Güzel bir ışık içinde tatlı bir hayat sürüyor. Gözyaşı, korku, açlık ve nefret nedir bilmiyordu. Tanrı dünyadaki insanların neler çektiğinin farkında mıydı? Bunlardan çok uzakta, güvenli, korunaklı bir yerdeydi Tanrı. Daha sonra grupların her biri aralarında en çok acı çeken kişileri sözcü olarak seçtiler. Sözcülerin arasında bir Yahudi, bir zenci, Hiroşimalı bir yaşlı, kireçlenmeden ötürü bütün bedeni çarpılmış bir kadın ve sakat bir çocuk vardı. Öncüler düzlüğün ortasına yaklaşıp konuşmaya başladılar. Sonunda zekice bir dava planlayıp bunu savunacaklardı. Tanrı'nın onları yargılayabilmesi için öncelikle onların çektiği çileleri çekmesi gerekiyordu. Ceza hükmünü açıkladılar. Tanrı dünyaya gönderilmeli ve bir insan olarak yaşamanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmeliydi. Yahudi olarak doğsun da gününü görsün dediler. Doğumu bile sancılı olsun, meşru bir bebek gibi olup olmadığı tartışılsın. Öyle zorlu bir işi olsun ki çalışmaya kalktığı zaman ailesi bile ona deli desin. En yakın dostlarının ihanetine uğrasın. Ağır iftiralar işitmenin, yalancı tanıklarla suçlanmanın nasıl bir şey olduğunu görsün. Korkak bir yargıç tarafından mahkum edilsin. Ağır işkencelere maruz kalsın. En sonunda korkunç derecede yalnız kalmanın nasıl bir şey olduğunu hissetsin. Yalnızlığı iliklerine kadar tatsın. Acılar içinde ölüme terk edilsin. Ölümüne emin olalım. Birçok tanık görsün. Önderler ceza hükmüne katkıda bulunurken kalabalık da onay veriyordu. Son önder sözlerini tamamlayınca uzun bir sessizlik oldu. Kimsenin ağzından tek bir söz çıkmıyordu. Hiçbiri yerinden kıpırdamadı. Çünkü birdenbire Tanrı'nın bu cezayı zaten çekmiş olduğunu hatırladılar. Birinci Dünya Savaşı'nda ağır yaralanan Edward, soyadını okuyamıyorum, çarmıhın yaralarını öğrencilerine gösteren İsa'nın kendisi için teselli kaynağı olduğunu dile getirmiş ve Yaralı İsa adlı şiirini kaleme almıştır. "Sana hiç yönelmediysek şimdi geliyoruz. Gözlerinin karanlığımızı delip geçtiğini görüyoruz. Alnındaki dikenlerin yaralarına dokunmak istiyoruz. Yaralı İsa, yalnız seni arzuluyoruz. Gök o kadar sakin ki bizi korkutuyor. Evrende baş koyacak bir yerimiz yok. Merhemimiz bile yok. Yaramız yakıyor. Rab İsa, senin yaralarınla şifa tadıyoruz. Kapılar kapalı olduğu zaman bize yaklaşsan, ellerini ve bağrını göstersen, biz yaranın ne olduğunu gördük, korkmayız. Bize yaralarını göster, parolayı biliyoruz. Öteki ilahlar güçlüydüler ama sen zayıftın. Onlar ezdiler ama sen ezildin. Bizim yaralarımıza Tanrı'nın yaraları dokunabilir. Yara almamış bir ilah değil, yalnızca sen."